İtopya.com ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İskil Azoğlu.
Ne güzel bir gün ki bu ikisi birde sizlere çok güzel bir haber veriyoruz. Yeni metrobüsler İstanbul'da denenmeye başlamış. Evet, beklediğimiz bir haberdi. Ya metrobüs ya, yeni
bu arada
metrobüs
yeni
ya.
Metrobüs ne oluyor ben bilmiyorum.
Bilmiyorum. Mercedes'in Benz Capacity isimli bir modeli varmış. Kaç yolcu kapasiteli? 193 kişi artık aynı anda yolculuk yapabileceğiz.
Zaten 193 kişi değil miydik biz o metrobüste?
Abi biraz daha geniş ve modern duruyor. Şimdi yeni metrobüslerde hedef şu. Daha fazla metrobüsü aynı hatta konumlandırıp daha az yakıt harcayıp daha fazla adam taşımak. Ama daha fazla adam taşıma işini şey yapmak istememişler. Hani iten görevliler koyup o şekilde getirmeyelim
de. O Asya'da var ya hani itenler. Evet.
Mesela metrobüslerde yeni bir düzen var. İstanbullu olmayan bilmez tabii bunu.
Hiç.
Hiç bilmezsiniz, siz cahil kaldınız falan diye. Girişleri işaretlediler biliyorsun artık. Hiç kimse uymuyor yine. Önde bekleyen gürü hala var o seti.
Nerede? Zincirlikuyu'da ben bir şey görmedim ya.
Zincirlikuyu'da var artık abi. Buradan gireceksin. Kapı yani burada açılacak diyor.
Demek ki insanlardan görmemişim. Görmedim mi Zincirlikuyu'da öyle
bir şey? Ve şey var, kapı buradan açılacak diyor. Buradan çıkılacak diyor. Önde bir bariyer var abi. Yani ben hep bunu söylüyorum. Boş metrobüs gelse de binmiyor. Dolu gelse de binmiyor.
O ne biliyor musun?
Çarparak geçiyoruz onlara. Ve bazıları kadın filan direniyor böyle. Çarparak geçiyorsun ya böyle.
Şimdi
tutuyor.
Bak, metrobüsle ilgili positioning vardır. FM oynayanlar bilir. Positioning'i şimdi 20 üzerinden bir değerlendirme vardır. Positioning metrobüsler önemli şey. Şimdi o binmeyenler şu. O istediği hat gelmemiştir binmeyenlerin. Söğüt Çeşme'ye de oluyor çünkü. AS yerine mesela atıyorum. Sadece Zincirlikuyu'ya kadar. Z geldi mesela. Z'ye binmiyor. Çünkü o AS ile tek seferde uzun gitmek istiyor. Ondan binmeyip orada bariyer oluşturuyorlar.
Zincirlikuyu'dan
çünkü...
Söğütlü Çeşme'ye gideceğim la.
Zincirlikuyu'dan Söğütlü Çeşme'ye gidiyor. O zaman çok anlamsız.
Önde set için vardı. 3 kadın gelmişler böyle durmuşlar. Dedim sosyal deney yapıyorlar herhalde.
Hani niye o zaman Zincirlikuyu'dan Söğütlü Çeşme'ye
acaba omuz atıp düşünmemizi falan mı istiyorlar acaba?
O
hani
enteresanmış
böyle.
Onu anlamadım evet, ben. Tam duruyorlar. Terse gidiyorsan neyse diyeceğim orada çünkü cevizli bağ da var başka bir şey de var.
Bir de şeyi anlarım. Yaşlı olurlar. Ayakta kalmak istemez. Eyvallah, tamam mı?
Ha, dolu muydu metrobüs?
Abi dolu değil, boş gelene binmedi işte. Biz boşa bindik. Hatta yer vardı. Ben ayakta duruyorum. Yani yer oturmuyorum. Ben Zincirlikuyu'dan Söğütlü Çeşme'ye
yolunda. Nasıl bir yürek yemişsin ya. Helal olsun be.
Oturmuyorsun abi. Söğütlü Çeşme dediğin şey yani çok az durak. Çok da hızlı gidiyor oradan.
Hangi saatte bindiğine bağlı.
Ha, gerçi evet, o da var. O da ayrı bir şey.
Yani. Tabii Zincirlikuyu Çeşme en safe metrobüs yolu.
Bir tane güvenlik görevlisi lazım. O önde duranlar joplan içeri zorla bindirecek. Bak zorla bindirecek abi. Şey değil. Böyle tutacak onları böyle ittirerek.
Yalnız şey oluyor, benim şimdi bozdu biraz ya. Nerede? Çünkü şöyle metrobüste abi şöyle bir şey vardı. Zincirlikuyu tarafından bilenler bilir bunu. Şimdi benim mesela kendi taktiğimi paylaşıyorum burada. Normalde sen sonradan geldiysen orada duranlar olur hep. Hani kapıya göre herkes dizilir evet, mesela. Dörtlü şey bir öbek vardır, üçlü vardır falan. Oradaki en büyük hata, bence en büyük hata şu. Birinin arkasında beklemektir. Ben her zaman yanlarına geçerim. Yani neden yanlarına geçerim? Çünkü önümde kimse olmaz.
Belki yandan kapı... kaynıyorsun bile.
Hayır, yandan kaynamak için değil. Belki kapı benim önüme açılmayacak ama en azından önümde kimse yok. Yani ben kendim aşağı inerim, aradan binebiliyorum. Diğer evet, türlü önündeki insanın hızına bağlısın. Öndeki insanın hızına bağlı olmak. İşte. Öndeki insanın hızına bağlı olduğu zaman da bu sefer diyorsun ki ulan ben ikinci sıradaydım, beşinci sırada bindim diyorsun evet, metrobüse. Ben o yüzden hep dışarıda beklerim ve bazen şöyle bir şey olur şansa. Ben yan taraf, ben kimsenin önüne geçmiyorum. Yan tarafta duruyorum tek başıma. Bazen metrobüs kayar mesela, senin önüne açılır kapı.
Abi 10 numara bir içerik önerim var sana. Metrobüse nasıl binilir gibi.
Bak geçen, nasıl kolay biner. Geçen daha başıma geldi. Duran bir grup vardı. Yan taraflarına geçtim. Bekliyorum orada. Bir baktım kapı bana açıldı. Yani herkesin beklediği yere açılmadı. Aslında standart yerde durmuyor metrobüs.
Tabii canım. Şimdi onu tutturamıyor yani. Metro o, değil ki bu.
Metro değil işte. O yüzden oraya hani şuradan binilir, buradan inilir yastılar bile sonuçta bu adamın kullandığı bir şey. Birazcık öne kaysa senin önüne açılıyor. Biraz geri kaysa geriye açılıyor. O yüzden metrobüse binerken arkadaşlar hani yanlara doğru dizilmek daha avantajlı olabilir. Bir de bir bakıyormuşum bir sonraki metrobüste herkes dümdüz bir şerit olmuş. Kimse binemiyor. Herkes küfür ediyor bana.
Abi yeni ve metrobüsler 21 metreymiş. Euro 6 motor kullanıyorlarmış. Şu anda boş olarak.
Bu dediklerim yeni metrobüs için geçerli olmayabilir, onu bilmiyorum.
Boş olarak deneniyormuş. Kapılar daha geniş duruyor bu arada ve kapılar dışa doğru açılıyor.
Daha özellikle güzel. Zaten en büyük sıkıntı şu, herkes aynı anda girmeye çalıştığı için böyle...
Evet, biraz daha geniş abi. Ön kapı da genişti mesela, gördüm. Ön kapı böyle tek kişilik şey değil. Değil bayağı geniş koymuşlar geniş, rahat girelim diye. Şimdi boş deniyorlarmış, daha sonra dolu deneyecekler. Zaten onların dolu dememe gibi bir şey yok. Kapıyı açıyor.
Koydu mu doluyor zaten.
Zaten full doluya gidiyor.
Ama
yani
ben bir şey söyleyeyim. Geçen bir taksici abiyle de tartışıyorduk bunu mesela. İstanbul'da trafiği, kalabalığı çözmek için nasıl bir sistem gelirse gelsin kalabalık azalmıyor, tam tersine artıyor. Bak buraya Kadıköy'den geldim ben arabayla. Saat 2'de geldim bak. 2'den ya. Trafik Kadıköy'den Koz Yatağı'na gidiyorum. Abi yok, trafik var ya. Evet. Orada bir çalışma var ya şimdi, yol daralıyor, açılıyor falan. Saçma bir trafik yani İstanbul'da.
Abi 10.30'da Kartal'dan işte Kozetan doğru geliyorduk. Kilit trafik.
Ya sanki şöyle oluyor.
10.30'da herkes mi patron dedim benim gibi ya? Herkes mi patron dedim ya?
Abi bak sanki şöyle bir şey var hani. Yeni bir köprü yapılıyor mesela. Üçüncü köprü. 100 bin insan diyor ki üçüncü köprü yapılıyor. Biz de arabayla çıkabiliriz.
Değil mi? Evet.
Metrobüsün yeni bir hattı geliyor mesela. 200 bin insan diyor ki artık biz de metrobüse
gidelim. Ama devletimiz ne yapıyor? Abi çok akılcı bir yöntem. Çünkü IQ'su yüksek bir ekip bunu tasarlıyor. Köprüyü 500 lira yapıyor abi. Geçemiyorsun. Önce daha az trafik.
Mesela Avrasya tüneli var. Avrasya tüneli var. Yani trafiğe belki çözüm olur diyorsun. Ya abi olmuyor. Ben anlamıyorum. Ya bunun tek çözümü var. Diğer şehirlerdeki istihdamı arttırmak. Ben başka bir çözüm görmüyorum.
Aa, ben aynen şöyle düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Yani İstanbul'daki tarihinize bakacaklar. Eğer 10 seneyi aşmıyorsa burada bulunma.
Sen 10 sene önce mi geldin?
Gönderecekler buraya? Abi. Nerede? Ne? Kütükte neresi yazıyorsa oraya gönder.
Oraya geri dön. Yalla köyüne mi diyeceksin?
Abi gitsin de. İnsanların kütüğünde neresi yazıyorsa bence oraya gitmeliler.
Şöyle olsun. Kim daha çok...
Benimki bu arada kütükte edin
yazıyor. Şuna ne dersin peki? Kim daha çok İstanbul ekonomisine katkı yapıyorsa... Hadi bakalım. O kalsın.
O zaman ben gideyim abi.
Baktın sen hiç yaşamıyorsun. İstanbul'da ne bakkala para harcıyor, ne markete giriyor, ne bir şey yapıyor.
Abi yok. Bence insanların kütüğünde neresi yazıyorsa oraya gönderelim abi. Ülke kalkınır.
İstanbul'da insan kalmaz ki. 10 kişi falan
kalır. Şimdi beni Edirne merkezi yollayacak, tamam mı? Bakacağım böyle. Diyeceğim ki burada bir şey yok. Burada bir YouTuber olarak ben var. Bir ekosistem kurayım yani.
Vallahi zor iş ya. Hakikaten zor iş yani.
Neyse. Evet, gerçekten zor bir iş ama metrobüs müjdesini vermeden geçmeyeyim istedim. Çok önemli bir haberdi. Xiaomi ana vatanı Çin'de, Pekin ekonomik teknolojik gelişim bölgesinde bir fabrika kurmuş ve demiş ki sadece üst model cep telefonlarının Ar-Ge'si ve üretimi için bu fabrikayı kullanacağız. Başka herhangi bir şey üretmeyeceğiz. Sadece cep telefonu üreteceğiz. Ve demiş bu iş bizim artık ana hedeflerimizden biri. Umarız tabii ki üst seviye yöneliriz diye fiyatları da arttırmazlar. Çin'in aslında birazcık da şeyine vurgu yapıyorlar burada anladığım kadarıyla bu haberde. Çin'de biliyorsun ekonomik durgunluk var. Hı hı. Ve işte fabrikalar açılmıyor, kapanıyor deniyordu. Şimdi Xiaomi fabrika açıyor ve bunu bangır bangır anlatıyorlar, gösteriyorlar. Xiaomi'nin başkan yardımcısı da ilk montajı kendisi yapmış. Ve bir robota göre 6 kat daha yavaş yapmış. Hesaplamışlar.
Normal abi, adam en son ne zaman montaj yapmıştır Allah'ım.
Sonra işine son verilmiş. Çin böyle bir... Sonra Çin böyle.
Allah kahretmesin, kovmuşlar adamı.
Başkan yardımcısı ama telefon montajı demiyorsun diye. Şimdi önemli konulardan biri bu. Xiaomi sonuçta hızla yayılan bir marka. Hindistan evet. gibi özellikle fiyat performans oranının çok yüksek olması gereken bölgelerde, Türkiye gibi noktalarda yüksek performans, yüksek başarım gösterdi. Çin'in de gözünden kaçmamış olacak ki yeni fabrikalarla bu yatırımı arttırıyor. Ama gönül isterdi ki Xiaomi Hindistan'a kurduğu gibi Türkiye'de bir fabrika kursun. Hani mağaza açılışlarıyla devam ediyorlar. Bu ekonomik olarak buraya güvendikleri ve yatırım yaptıklarını gösterir. Ama işte dediğim gibi hani bir tane Xiaomi'nin montaj bile yapsalar, burada bir fabrikası olsaydı, Ali Veli çalışsaydı yani.
Evet, o da olur belki, bakalım.
Umarım olur. Gerçekten önemli konulardan biri. Bunu da belirteyim istedim.
Ben o zaman bir oyun haberi paylaşayım. Aslında bu hepimizi ilgilendiren çok önemli bir haber. Bayağı da oldu çıkalı ama biz gündemleri geçecektiğimiz için tabii yeni paylaşabiliyoruz burada. Bir de şöyle bir şey var. Oyun teknoloji sektöründe de geçerlidir bu. Onlar bir Christmas dönemine girdiler ya. Noel, Christmas evet. bilmem ne. Böyle bir iki hafta durgunluk oldu ya. Kimse...
Teknolojide öyle bir şey yok gerçi de.
Yani oyunda var. Yurt dışından böyle bir haber akışı gelmedi. Oyun da çıkmadı. Bir şey de olmadı.
Bir de bir şey düzelteyim Enis için. Biz yorum yapmadan o dosya kapanmaz abi.
Çok doğru söyledin
evet,
sevgili
yani
Mesut Çevik.
İkisi birinde böyle bir özelliği var.
Evet, hiçbir şey kapanmamış. Şimdi kapatıyoruz. Half-Life duyuruldu. Half-Life Alyx. Aslında zaten duyurulacağı söylenmişti. Videosunu
ya,
gördük.
Bayağı eski haber ha.
Ama evet. önemli bir haber konuşmak evet, lazım evet. üzerine. Nasıl? Çünkü Half-Life Alyx VR'a gelecek. Bir de teknoloji izleyicileri belki gözünden kaçabiliyor hani bazı noktalarda. Oyunla ilgilenmiyorlar.
Tam da VR
sonuçta.
Ölüyor diye video çektikten sonra yaptım bunu val.
Zaten şöyle oldu. Gelişmeyi de aktarabiliriz aslında. VR'a duyuruldu. Tabii VR ile ilgili en büyük problem şu. VR sahibi insan sayısı az. Evet. Yani senin potansiyel müşteri sayın az. PC sahibi 500 milyon insan varsa VR sahibi 2 milyon insan var. Yani Steam'de evet. hatta VR sahibi gözükenler 1 milyon falandı bu oyun duyurulmadan önce. Ya çok düşük bir rakam bu yani 1 milyon kişiye oyun satabiliyor olmak. Hele Half-Life için çok çok daha
kaç
düşük.
Kaç tanesi alacak belli değil. Evet.
Ama bu haberden sonra biliyorsunuz Valve'in yani Half-Life yapan firmanın kendine ait Valve Index diye bir gözlüğü var. Avrupa'da özellikle bazı yerlerde falan stoklar bitmiş. Tabii stok bit deyince insanın aklına şey geliyor. Belki 2 tane ürün vardı, ikisi bitti.
Zaten öyle canım yani.
Hani 5 milyon ürün vardı.
2 milyon ürün stokta bekliyordu da
ama
gitmedi yani.
Ama bir PR haberi. O PR haberi yani. Stoklar bitti diye bir muhabbet dönüyor şu anda. Fakat bununla alakalı bir röportaj izledim ben böyle 25 dakikalık Half-Life ile alakalı nedir, ne değildir, ne planlıyorsunuz diye. Aslında olay şu. Valve zamanında VR çıkacağı zaman diyorlar ki Valve'ın ekibine bir VR oyunu yapın. Bunlar da kurcalıyorlar neyin VR'ını yapabiliriz diye. Hakikaten VR oyunu yapmak istiyorlar, kurcalıyorlar. Portal'ı düşünüyorlar ama Portal çok hızlı bir oyun olduğu için VR'da olmaz diyorlar falan. Sonra Half-Life'ın assetleriyle bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Firmanın hoşuna gidiyor, onay veriliyor ve Half-Life oyunu oluyor. Ama yemediği için Half-Life 3 diyemiyorlar buna. Kendileri de söylüyorlar aslında bir noktada. Yani Half-Life 3 çok ağır bir isim diyorlar. Hani insanların o ismin altında bizi eleştirmelerini istemiyoruz diyorlar yani. Biraz daha böyle objektif bakmalarını istiyorlar galiba. Half-Life Alyx yapıyorlar. Ben bu oyunun iyi olacağına adım gibi eminim. Valve'ın kötü bir şey yaptığını görmedim uzun zamandır bir şey yapmıyor olsa da. Fakat olay şu. Bir VR oyunu ilk defa gerçekten. Ya ben en son Blood and Truth diye bir PlayStation VR oyunu vardı. O çok keyif vermişti bana oynarken ama VR oynadım böyle şey gibi çıtır çerez güzel bir B film izliyormuş gibi hissediyorsun. Yani keyif veriyor ama unutuyorsun. İki saat sonra. Half-Life'ın öyle bir şey oluyor olması büyük bence marka zedelenmesi. Düşünsen Half-Life 13 çıkıyor iki hafta sonra kimse hatırlamıyor.
Ya şimdi VR'da şöyle bir bölünmüşlük var. Biz konsol PC dünyasında güç yarışı, ekran kartı farkları, grafik farkları falan diyoruz ya.
Evet.
Abi VR'da hem grafik farkı var hem deneyim farkı var. Şimdi tabii, Valve'ın şey. İndeksi şu anda en son teknolojiyle çıkan en keskin nokta tanımlama, derinlik algılaması yapmaya izin veren, aynı zamanda ekran teknolojisi olarak da şu anda en keskin görüntüleri alabileceğiniz VR kasklardan bir tanesi. Ama Valve Index yapan olay, görüntü kalitesinin ötesinde bu alet parmak hareketlerinizi tek tek algılayabiliyor. Özel bir kontrolcüye sahip. Şimdi bu oyun, bu kontrolcünün belli ki nimetlerinden sonuna kadar faydalı. Çünkü elimizi görüyoruz sadece. Evet. Mesela en çok eleştirilen noktalardan bir tanesi de olmuş. Demiş ki ulan VR oyun yapıyorum diyorsun. Sadece el görüyorum. İlk çıkan VR oyunlar gibi. Hani ben insanlar şeyi istiyorlar artık. Kolu, abi, saati vesaire görmeyi ya. Hani şöyle. Yapan oyunlar var, başarılı oyunlar da var.
Bence değiller. Ben denedim çünkü.
Bazıları da tutturamıyor ya, ama.
Ben olmamasını tercih ederim. Çünkü bu el farklı bir şey, bilek farklı bir şey. Ben sadece elden yanayım onu söyleyeyim.
Yapamayabiliyorlar ama insanlar da şey demişler. Demek ki hala da hani anladın mı? O noktada değiliz. Hani.
Abi bence o nokta. Bana sorarsanız VR oyunun o nokta en son kısmı neden? Ben her zaman şeye dikkat ettim VR oyunlarında. Yani bu bir oyun deneyimi olarak nasıl bir şey? Çünkü VR kaskı ağır bir şey. Şimdi oynayanların yorumlarını dinledim bu arada. Şu anda Valve'ın iddiası şu. Biz olacak tüm Valve VR cihazlarına destek vereceğiz.
Verecekler tabii.
Ama bu oyun oynamanız için VR kaskı yetmez. Kontrolcünüz de olması lazım. Yani VR özel kontrolcü evet. Ve kask beraber olmak zorunda. Deneyenleri de dinledim. Hani ne diyorlardı? Anladığım kadarıyla en iyisi Valve Index olacak tabii bu deneyim arasından ama diğerleri de bayağı iyi diyorlar.
Kötü yani. Olacağını zannetmiyorum zaten. Çünkü şimdi şöyle bir olay var işte burada. Deneyim farkı var. Tamam mı? Görüntü kalitesi farkı tabii. Var. Şimdi kimisini 2 saat kullanacak başını ağrıtıyor, kimisi ağrıtmıyor falan.
Tabii sen buraya pazar.
Hani 1 milyon kişinin kullandığı bu pazarda bir de oyun çıkartıyorsun. Diyorsun ki bunu sadece VR'da oynayabiliyorsun falan. Yani VR işinin gelişmesi için daha yol var. Henüz daha deneysel aşamalar. Mesela Valve'ın indeksinin standart bir kontrolcü olup olmayacağını bilmiyoruz.
Seninle bir şey konuştuk ya VR'la alakalı. Hani VR bence de şu gözüne tabii, taktığın gözlük olmadığı kayıt. Sürece çok popüler bir şey haline gelmesi zor geliyor bana da. Bir de VR'ın en büyük problemi şu. Ya kontrol şeması gelenekselin dışında bir kontrol şeması var. Ve o yüzden de oyunlar çok challenge'lı değil. Çünkü neden? Gerçek reflekslerine dayanıyor oyunlar. Yani ben bir oyunda headshot atıp zıplayıp taklatabilirim ama VR'da yapacağım şey şu. Ya bu benim yani ben kendim olmak istemiyorum ki zaten. Başka bir adamın hayal fantezisini yaşamak aynen. istiyorum. Yani VR'lardaki oyunların en büyük problemi gerçekçi olmak zorunda olmaları. Ve her oyun gerçekçi olduğu zaman eğlenceli olmaz. Ama Valve'ın şuna eminim ki bir sanal gerçeklikte en iyi şeyi yapacak bir firma varsa. O bana 3 firma saydıysalar Valve derim. Yani bir de Valve biliyorsunuz abi. Hep bir teknoloji yapmak, satmak için. Yani hep bir teknolojiyi aracıyla oyun yaptılar. Yani satmak için demeyeyim de işte. İlk mesela Source grafik motoru Half-Life.
Evet,
Half-Life 2 ile beraber Steam. Hayatımıza entegre oldu. Şimdi VR Half-Life Alyx ile beraber girecek. İyi bir oyun olacaktır. Nasıl oynayacağım diye merak ediyorsanız bence en ideal çözüm. Çünkü yurt dışında çok pahalı bulunuyor VR cihazları. $1000 yurt dışı içindeki çok yüksek bir rakam.
VR kafeye git oyna işte.
VR kafe. Aynen. Bir VR kafeyle anlaşın abi. Save'leriniz mevleriniz ata ata. Çünkü uzun bir oyun olacak diyorlar.
Ya uzun bir oyun olacak da ben belki de o kadar uzun kalmak istemeyeceksin. Çünkü VR olayı herkes için çok uygun bir ortam
ben bir
değil.
Ben 1 saatten
abi.
Sonra beni bayıyor.
Benim bayması şöyle oluyor.
Ya yoruluyorum yani.
Yani mesela burada ofiste geniş salonu kurduk. Hemen giriş biliyorsun bomboş yani alan. Bu arada yani salonu hala daha yapacağız, tasarlayacağız falan. O henüz daha gerçekleşmedi inşallah olacak.
Onu da
ama.
Videosunu çekeriz.
Evet olur salon videosunu değil yani mi? Evet. Neyse. Ya abi konumunu sapıtıyorsun bir yerden sonra. Neredeyim, kablo neredeydi falan filan. Bazen elin bir şeye değiyor problem. Geri geliyorsun. Ya böyle bir olmamışlık var hala ya. Yani o hissiyat var anlatabiliyor muyum?
İşte diyorum ya işte hep torunlarımız bakıp bize diyecek ki yani bunlar neyle oynuyor lan falan. Ya. Koca cep telefonlarıyla konuşmak abi, gibi yani.
Eninde sonunda bilgisayara muhtaç kalıyorsun bir yerde tamam mı? Kaskı yarım yamalak çıkartıyorsun bileğinden sarkıyor kontrolcüler. Abi çok zor hala çok zor. Vive Index'in işte kontrolcüleri mesela eline geçiyor.
Evet.
Elini açsan da düşmüyor yani orada durmaya devam ediyorlar.
Orada ama şey de var tabii. Valve mesela PC pazarında düşünüyoruz hep ama ben PlayStation 5 ve Xbox tarafında. Gerçi Xbox biz VR'a şu an çok abanmayacağız evet. diyor. Ama PlayStation 5 VR'a abanacak o net. Belki o tarafa da gelebilir Half-Life Alyx.
Belki olabilir, o zaman fark yaratır. Ya. Değişik bir ya şey olabilir yani.
Konsol tarafından çok enteresan bir VR marketi olabilir.
Şimdi yıl oldu 2020. Dünyada neyi konuşuyoruz?
Artık bunu söyleyebiliyor muyuz? Yıl oldu 2020.
Aşı karşıtlarını konuşuyoruz. İşte aşının yine komplo teorileriyle bu uçaklardan salınan gazla bizi kısır yapmak istendiğini söyleyenler var ya. Evet. Bir de yeni bir şey var. Aşı karşıtlığı yükseldi. Bir kızamık salgınları falan oluşmaya başladı. Türkiye'de de aşısız çocuk sayısı hızla artıyor. Ve eski hastalıkların hortlamaya başladığı görüldü.
Şey oluyor, benim çok canımı sıkıyor. Neyse haberini bitir de öyle söyleyeyim.
Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılanmadığı tespit edilen 2274 öğrencinin Seattle şehrinde bulunan herhangi bir okula girişi yasaklanmış. Böyle bir karar alınmış. Demişler ki abi aşı yaptırmıyorsan diğer çocuklarla bir araya getirmesen bunları. Ne yapıyorsan yaptır. Ama işin komedi tarafı bu. Şimdi çocuklar buna karar veremez. Yani
çok büyük sıkıntı oluyor.
Şimdi sen bir çocuksun. Diyelim ki felç, Allah korusun. Ya da benzeri kızamık, çiği gibi tehlikeli hastalıklar nedeniyle seni aşılatmadılar. Geçiriyorsun bunu. Felç kalıyorsun, hasta kalıyorsun. Belki de yaşamını yitiriyorsun. Bence böyle durumlarda da aileye ceza verilmeli. Yani,
hapse atılmalı.
Evet. Mesela çocuğunuza felçle ilgili ya da kızamıkla ilgili bir aşı yaptırmadı aile. Ama çocuk bunları geçirdiği için kalıcı bir hasar gördü ya da vefat etti. Direkt cinayetten yargılanmalı. Çünkü devlet ne diyor? Ben bunları bedava yapıyorum diyor abi. Bedava yapılıyor. Sen bunu yapmak zorundasın diyor. Kanunen böyle bir şart var ve sen çocuğunu götürüp aşılatmıyorsun.
Zaten.
Seçimi sana bırakabilir bak. Bu riski alabiliyorsan al der. Ama çocuğuna bir şey olursa
abi da... o bile sıkıntı ki. Mesela şöyle bir şey yok. Sosyal çocukları korumak için mesela hani çocuğunu abuse edenler, yani çocuğu böyle istismar edenler evet. bir şekilde. Bu hani psikolojik bir şey olabilir, fiziksel bir şey olabilir, herhangi bir şey olabilir yani. Şimdi ne oluyor? Sosyal güvenlik geliyor, çocuğu elinden alıyor. Evet. Sen bu çocuğa bakamıyorsun diyor. Sen bu çocuğu iyi iyi davranamıyorsun diyor. Yani çocuğu koruyor. Hani zaten bu tarz şeyler olduktan sonra değil, olmadan önce önlem alması gereken şeyler. Yani çocuk hani hayatını kaybettikten sonra sen ceza versen gene için şey olmaz ki.
Yani işte
soğumuyor ki.
Bir evet, yerden bir cezası sonra da benim var. Çocuğum diyor. Anlatabiliyor muyum?
Ya işte ama bu maalesef ben şey derler ya, ben ona çok katılıyorum bu
her
arada.
Her çocuğa devlet çocuk vatandaşı diye bakmak lazım.
Ehliyetli evet, olmalı evet. diye bir laf vardır ya. Bence öyle. Araba kullanmak ehliyetliyken yani çocuk bakmanın ehliyetli olmaması bence de yani
garip bir durum.
Olması gerekiyor bana sorarsanız. Belli bir yeterlilik olması gerekiyor. Fakat bu aşı karşılığında ben şeyi anlayamıyorum. İlaç sektörü bir endüstri mi? Endüstri. Dönüyor mu bir şeyler? Kesin dönüyor. Fakat bu olayın başka bir penceresi evet. yani. Hani bu bambaşka bir nokta. Mesela bizim televizyonlarımız yurt dışında da vardır eminim ki. Şeyi çok seviyorlar. Farklı fikri. Yani adam reyting alacağım diye mesela senin fikrin şu. Dünya bence diyorsun ki işte U şeklinde. Tamam, bunu da kanıtlayacak kendince argümanlarım var. Yok da var yani. Hemen gel abi, neden U şeklinde bize anlat. Çünkü biz seninle şey yapacağız, polemik yaratacağız diye. Ya sırf polemik yaratacağız diye gereksiz insanlar, aynen, gereksiz şekilde ki. İnsanların kafasına fikir sokuyor. Bu da çok yanlış düşünceleri şey yapıyor. Her abi, fikrin bir karşı fikrinin tartışması
ülkede
lazım.
Ülkede Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin raporuna göre geçtiğimiz sene 1276 kızamık vakasıyla karşılaşmış. 31 eyaleti yayılmış vakalar mesela. Aşı karşıtlığı Amerika'da hızla artıyor. Türkiye'de de gördüğüm kadarıyla hızla artan konulardan bir tanesi. Ve koca koca adamlar çıkıp hiç uzman olmadıkları bir konuda televizyonda ahkam kesip kitap yazabiliyorlar bu konuyla ilgili. Ve bunlar yayınlanıyor.
İşte görmüyor.
Şimdi bazı şeyler, eğer devlet gerçekten bilimsel olarak aşının doğru olduğunu inanıyorsa, bir sağlık bakanlığı varsa ve doğru olduğunu inanıyorsa, bu kitabın yayınlanması da bir hata. Yani diyeceksiniz ki fikir özgürlüğü, ulan onca fikir kapatılırken aşı karşıtlığının bir kitap halinde yayınlanabiliyor olması ayrı bir şey. Çünkü bu toplum sağlığını engelleyen, ne yazık ki toplumu geri bırakan olaylardan bir tanesi.
Bence olay orada, her zaman söylüyorum. Evet, yani istemediğimiz ve saçma duran, belki de bir sürü insan hayatını etkileyen şeylerin yayınlanması bir çözüm, doğru çözüm olabilir belki kısa vadeli, ama bence uzun vadeli her şeyin başı eğitim. Yani
eğitim, evet.
Ya bu tabii şöyle değil. Şimdi de eğitim vermeye başlasak 100 yıl sonra ancak toparlarız belki kendimizi. Sonuçta aileler var, çocuklar var falan, gelişiyoruz ama hani doğru eğitimlerin verilmesi lazım. Yani eğitim verildiği zaman çünkü insanoğlu o bilince sahip olacak. O zaman sen eğitim al, isteyen istediği kitabı yayınlasın, ne fark eder abi? Yani biz ne Amerikan propagandalarıyla büyüdük de ne saçma fikirler duyduk yani, ama her gördüğümüzde şey mi olduk, Amerikan bayraklarına sarılalım da öyle koşalım olmadık evet. yani. Fikir hep empoze etmek ister birileri size, ama belli bir eğitim aldıktan sonra zaten siz kendi süzgecinizden geçirebiliyorsunuz.
Bu arada yani dedik ki 2020 yılına girdik, aşı karşıtlığı görüyoruz diye. 2022 için Almanya'nın planları ise oldukça enteresan. Ülkedeki tüm nükleer santralleri kapatmayı planlıyorlar. Hani bizde hep bir argüman vardır ya, bizim nükleer santral yapmamıza karşısınız ama Avrupa yapmaya devam ediyor falan filan diye. Adamlar eldekini kapatıyorlar. Yeniyi yapmayı bırak. Tüm hepsini kapatmayı planlıyorlarmış. 2035 yılına kadar da ülkenin enerji üretiminin %35'inden sorumlu, pardon 2038 yılına kadar da 84 adet kömür santralini de kapatıp tamamen tüm enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi planlıyorlarmış.
Ne güzel.
Ben de diyorum ki bence bunlar füzyon enerjisi ile elektrik elde etmeyi buldular. Dünyadan saklıyorlar. Bize. Gel işin içinden çık şimdi. Almanya çünkü çok ciddi bir şekilde çalışıyor bu konuya. Kesin oradaki Naziler falan diye böyle o şey yapıyorum işte eski tarikatlar enerjiyi buldular. Dünyadan saklıyorlar. Abi adamların vizyon harika. Çünkü Almanya güneş enerjisi panellerine yatırım yapmaya başladığında Almanya herkes şey diyordu. Ulan Çin gibi üretici var. Sen niye üretiyorsun? Avrupa'da üretim maliyetleri yüksek. Nasıl ne katlanıyorsun buna? Ne gerek var diyorlardı. Şimdi Almanya önemli güneş paneli üreticilerinden bir tanesi haline geldi. Bu teknolojilerin sahibi ülkelerden bir tanesi haline geldi. Bir şeylere abi, katlandılar yaptılar yani.
Adamın ekonomik değeri diyor ki her sene cari olarak şey çıkıyor adam yani. Fazla çıkıp duruyor. Fazla diyor ki, ben bunu nereye harcayayım nereye harcayayım diyor. Şuraya harcayayım diyor yani ondan sonra harcıyor. İşte hep meşhur video var ya Danimarka parlamentosunda filin hangi hayvanat bahçesine gideceğini de tartışıyorlar. Öyle bir oylama veriliyor herkes gülüyor falan. Ona kalmış yani dert artık adamlarda.
Öyle ne güzel değil mi? Ama fil de hangi hayvanat bahçesi?
Bence bahçesi de olmamalı da neyse. Ben bir haber vereyim gene ufak bir haber paylaşayım. Aslında Resident Evil 3'ü söylemem lazım önce. Resident Evil 3 Nisan 3 Nisan tarihinde çıkış yapacak. Resident Evil 3 eski bir oyun biliyorsunuz. Resident Evil 2 de eski bir oyundu ama geçen sene remake olarak tekrardan yorumlanmış haliyle piyasaya çıktı. Bayağı da eleştiriler. Olumlu eleştiriler en azından.
Ama yani
çok
remake
sevindim.
Demeye bir işaret ister. Yepyeni bir oyun olmuştu.
Zaten remake
ya.
Öyle olmalı. Evet. Remake yani yeniden yapıyorsun. Yani yeni yorum katman lazım. Çok modern olması olmuştu. Lazım. Diğer türlü remastered oluyor. Evet. Cila çekilmiş oluyor. Resident Evil 3 de aynı mantıkta çıkacak. Biraz daha fazla aksiyon barındıracağı söyleniyor. Daha az bulmaca içeriği söyleniyor. Biliyorsun modern oyunlarda bulmaca sayısını azaltmak daha sevilesi bir şey oluyor.
Bana göre.
Daha fazla aksiyon olacak deniyor. Bir de online modu olacak. Bu da enteresan olacak. Yani ilk defa online mod gelecek Resident Evil'a. 3 ile beraber. Öncekinde öyle bir şey yoktu çünkü. Bakalım bu online modda nasıl olacak göreceğiz. 3 Nisan tarihinde geliyor. Bir haberim de son haberim olacak bu da. BioShock oyunu konuşuluyordu. Yapılıyor mu, yapılmıyor mu, ne oluyor? Bir BioShock oyunu var mı diye. BioShock çok önemli bir seri çünkü. Onun da yapıldığı resmi olarak açıklandı. Fakat orijinal BioShock üçlemesini yapanlar değil, yeni bir kadro, yeni bir aslında geliştirici ekip bunu yapacak. Göreceğiz bakalım ama uzun yıllar var diyorlar daha çıkmalarına.
Şimdi PC dünyası donanım dendiğinde AMD'nin buradaki katkıları yadsınamaz. Gerçekten rekabeti canlandıran, özellikle son dönemdeki Zen mimarisi taşıyan işlemcileri, Ryzen serisi işlemcileriyle millete uygun fiyatlı PC sahibi yapan firmalardan bir tanesi. Özellikle Türkiye'de 570 ve benzeri serideki ekran kartlarının fiyatlarının düşük olmasıyla beraber de
bayağı talep oldu.
Yani doğru dürüst insanlar oyun oynatabilecek PC sahibi olabilirler. Hani bu ekonomik durumda 3000 zor liraya şey, oyun oynayacak bir PC sahibi olabilmek 3500 liraya falan çok zor işlerdi. Kaldı ki adamların işlemcileri şöyle. Yani tamam oyun konusunda belli noktalarda eksikleri olabilir olmayabilir falan filan ama aldığın sistemde abi oyun oynuyorsun, yayın açabiliyorsun. Sonra bu kayıtlarını video işi olarak işleyebiliyorsun ve bunu 3500-4000 liralık PC'de yapıyorsun. Eskiden buna hayaldi yani. Evet uygun fiyatlı oyun oynayabilirdi ama video işlemeye geldiğinde orada bir dur derdi sistemin falan. Adamlar çıkarttıkları işlemciyle fark yaratmayı başardılar. Tebrik ediyorum bu konuda. Şimdi ise yeni hedefleri Zen 3 mimarisinde döngü başına komut işleme performansını sektördeki ortalama %7'ymiş her yeni jenerasyonda. %7'nin üstüne çıkartıp %10-15 seviyelerinde tutma hedefleri varmış. Dedikodular %15'e çok yakın olacağı konusunda birleşiyor. Eğer böyle bir şey yaparlarsa da aynı frekansta çalışsa daha iyi işlemci. %15 daha performanslı olacak şeye göre.
Fark yaratacak.
Fark şey. Yaratacak. Tabii ki üretim teknolojisi gelişiyor. 7 nanometre plus diyorlar falan filan diyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman da ne olabilir? Daha yüksek frekansta bir de %15 her bir frekans değeri üstüne ekstra bir performans düşündüğünde çok daha güçlü, çok daha kabiliyetli işlemcilerle karşılaşabiliriz. Sevindiren haberlerden bir tanesiydi. Bir diğer eleştiri de AMD tarafında. Şimdi Zen 2 mimarisini taşıyan işlemciler geldiğinde Ryzen 3000 ailesi şöyle bir problem oluştu. Piyasada işlemcileri bulamadık hızlı bir şekilde. Bu problemin üretim konusundaki zorluklardan mı yaşandı yoksa farklı bir olay mı oldu bilinmiyordu. Yani acaba üretemiyorlar mı deniyordu. AMD'den gelen açıklama gösteriyor ki AMD bu işlemcilerin bu kadar satacağını tahmin etmemiş.
Ona göre hazırlanmamışlar.
Tabii. Ve Tayvanlı TSMC'ye döküm fabrikalarını az sayıda sipariş vermişler. Yetişmeyince de sipariş sayısını arttırmışlar şimdi. Şimdi diyorlar ki mesela şu anda herhangi bir sıkıntı var mı? Yok yani alabiliyorsunuz. Anladım. Bu bizim tamamen yanlış öngörülerimizden kaynaklı bir şey oldu. ve siparişlerden de bayağı memnun oldukları net bir şekilde ortada. Yani adamlar sipariş adetini de arttırmışlar.
Abi en büyük derdin talebe yetişememek olsun yani, ne olacak? Talep ya, olsun da sen hani bir şekilde üretim bandını ayarlarsın.
Şey, Netflix'te bizi biz yapan oyuncaklar diye evet, şey var, seri ha. Var, Lego var. İzledin mi hiç onu?
O eski sezonlarda. Evet,
eski sezonlarda. Ha. Şimdi orada bir şey anlatayım sana. Yok satmak ne kadar tehlikeli abi evet. Bir firma için. Şimdi Lego Star Wars ailesinin şeyini alıyor. İlk başta.
Haklarını
alıyor. Üretiyor mesela 10 tane bir X seriden, 20 tane X seriden. Çünkü o döneme kadar satış adetlerine bakıyorlar diğer oyuncakların. Onları da öyle üretiyorlar.
100 bin satmışsa bu da 100 bin yaparız diyor.
Star Wars filmi hiç beklenmedik bir şekilde tutuyor abi. Patlıyor. Stoklar yok. Lego yetiştiremiyor yani. Yok satıyor çünkü düşünmemişler o kadar satacağını. Çok az satıyorlar ama yani. 100 tane varsa 100 tane satılıyor ama sonra sen geliyorsun yok. Sonra abi bunlar üretime abanıyorlar. İkinci filmde geliyor. Üretime abanıyorlar. Bu sefer her markette tonla oyuncak var. Ama ikinci film tutmuyor, tamam mı o kadar? Stoklar kalıyor mu? İndirim tüketemiyorlar abi. Evet. Böyle raf altlarında falan kalıyor.
Zaten şeyi de aynısını ekran kartı örneğine de verebiliriz. Madencilik döneminde evet, hatırlarsın evet. Ekran kartlarında o kadar talep vardı ki. Sonra o talep düşünce elde kalan kartlar, üretim bantlarını küçültmeye tabii. Gitmeler. Yani o büyüme olayı...
Eldekileri tüketebilmek için ekstra evet, indirimler
ekstra
yapmalar.
Ekstra talep olması her zaman için bir dengesizlik ihtimali getiriyor yani.
Şimdi... Boeing'in 737 Max ailesinde bir sürü sorun çıktı. Uçaklar hala uçmuyor bu arada. Hatırlıyor musun hani bir uçaklar indiğinde
evet.
Böyle.
Evet, bir sıkıntı vardı orada.
Abi uçaklar hala uçmuyor. Hala da uçuş onaylanmadı ve her seferinde ayrı bir fiyasko çıkıyor. Boeing'in 737 Max üretimini tamamen iptal edebileceği falan konuşuluyor. Tabii bütün filosunu 737 Max'e çevirmeyi düşünen Amerikalı şirketler falan vardı mesela.
Büyük sıkıntı ya.
Türk Hava Yolları da oldukça fazla sipariş vermiş. Yani bakın halihazırda şirketin filosunda bir adet 737 Max 9, 11 adet 737 Max 8 varmış. Üretimi tamamlanmış, bu filoya katılmış. Seattle'daki Boeing tesisinde bekleyen 12 adet daha teslim edilmemiş 737 Max varmış. Türk Hava Yolları'na teslim edilecek. Bunları teslim almamışız daha. Ve 40 adet de hatta toplamda 50 adet değişik modellerden de 737 Max üretimi için anlaşma sağlanmış. Böyle bir şey var. Sipariş ağı var. Ama Türk Hava Yolları'nın şu anda filosunda yer alan bu 12 uçak uçamıyor. Uzun zamandır köşede bir yerde duruyor, bekliyorlar öyle. O şekilde. Şimdi uçamayınca ne anlama geliyor bu? Siz planlamayı şöyle yapıyorsunuz. Benim filom 12 tane modern uçak gelecek daha az yakıt tüketen. O zaman ben şuraya ek sefer koyayım. Şu firmayla şöyle bir anlaşma yapayım filan. Uçaklar abi karada karınca ne yapıyorsun? Sağdan soldan uçak kiralıyorsun. Kiralayacak uçak bulamamış Türk Hava Yolları. Çünkü tüm dünyada sıkıntı yaşanınca bu
herkes
şekilde.
Herkes bir yerden bir şey kiralamak
istiyor. Tabii herkes arttırmayı hedeflerken patladılar. Şimdi Boeing'le anlaşmaya varılmış ama Boeing bu zararın bir kısmını karşılamaya kabul etmiş. Ben de şimdi şeyi anlamadım. Ulan bozuk uçağı satmışsın. Yani sen daha ne bekliyorsun? Ne demek ki birisi? Ben uçağı geri iade edebilmemiz lazım diye düşünüyorum. Abi al sen bunları geri. Ben
abi,
beğenmedim.
Anlaşmalar milyar dolarlık ya. Biz evet. Anlayamıyoruz abi. Biz şeyi düşünüyoruz yani. Ben bunu aldım senden. Hani Carrefour'dan alışveriş yapmış gibi. Kardeşim bu mal bozuk. Geri bozuk al. Ki o zaman bile alamıyorsun geri, biliyor musun?
Evet abi.
Orada sıkıntı. Ben geçen aldım mesela bir şeyi, firma adı vermeyeyim. Carrefour değil yani de teknoloji marketi yani. Geri verirken illallah ettim.
Ben hele bir şey iptal etmek. Demedin mi?
Dedim. Onlar, o kim dediler? Ben dedim ki abi olur şunu geri alın diye yalvarmaya başladım sonra.
Problem yaratan olmuş olabilir ama Mesut Çevik deseydin.
Tüh be, bir dahakine öyle diyeyim.
Yok ya, şaka maka. Geçen şeyi konuşuyorduk arkadaşlarla. Bir arkadaşımız, yine basından bir arkadaşımız. Sorun şöyle yaşıyor abi. Diyelim ki N11, hepsiroda.com gibi falan böyle platformlar var ya. Böyle bir platformdan, ismini vermeyeceğim, alışverişini yapıyor. Televizyon geliyor. Televizyon 2 hafta sonra bozuluyor abi. Olabilir, elektronik eşyadır. Yani diyor, teknik servis haber veriyor. Teknik servis geliyor, diyor ki para iadesi yapacağız. Hani bu model elimizde yok şu anda ve arıza var. Çok kısa sürede gerçekleşiyor bu arada. Diyor ki, yani firmanın teknik servisinden inanılmaz memnun kaldım diyor. Teknik servis para iadesi raporu veriyor. Yani bu Türkiye'de çok kolay yaşayabileceğim bir şey değil. Arkadaş da teknoloji editörü değil, ekonomi yazarlarından bir tanesi. Yani ismini görüp falan şey yaptıklarını düşünmüyorum. Hani normal süreç işte, adam hiç kimliğini söylemiyor çünkü. Abi sonra diyor ki alışveriş yaptığı platforma böyle böyle bir durum var. Tamam beyefendi diyorlar, biz sizin para iade sürecinizi başlatacağız. Çünkü para iadesini alışveriş yaptığına yardım ediyorsun.
Her şey okey.
Aynen abi. Sonra böyle bir ay geçiyor, diyor ki
where is my money?
Para nerede? Yapıyoruz ediyoruz falan. 1,5 ay geçiyor. Diyor nerede? Ya diyorlar bu bizle ilgili bir durum değil. Çünkü biz şeyiz sadece. Açık aracı. Pazarız. Ha. Siz şu firmadan şey yapmanız lazım. Biz size aracı olduk. Şu firmadan hani işinizi halledeceksiniz.
Ne güzel ya aracı olmak öyle.
Eyvallah diyor. Şimdi adam şirkete almış televizyonu. Fatura kesmiş geri. İade faturasını size kestim ama diyor. Tamam diyor, iptal edelim onu falan. Daha süreç karışıyor. Sonra diğer şirketi arıyor. Diğer şirkete diyor ki televizyon nerede? Televizyonu bize gönderin biz bir bakalım. Diyor ki televizyonu teknik serviste götürdüm diyor. Yok diyor öyle işlemiyor bizde süreç diyor. Televizyonu bize göndereceksiniz diyor. Biz teknik servise göndereceğiz. Teknik servis para iadesini bize söyleyecek. Biz faturalama işlemlerini buradan karşılıklı yapacağız. Siz abi, ondan sonra paranızı iade edeceğiz
diyor. O zaman
teknik
bir kere çok saçma bir. İkiniz de teknik servisin bu durumdan haberi yok o zaman yani.
Abi bence tamamen teknik servisin yaptığı iş doğru. Bunlarınki mallık.
Bence de ne doğru. Yani teknik servis almış.
Yukarıda bir olay var. Sonra bu yine o alışveriş pazarını arıyor. Diyor ki böyle bir problem var. Tamam diyor biz halledeceğiz diyor. İki hafta sonra ses eda çıkmayınca diyor ki biz halledemiyoruz ondan çözeceksin. Abi diğerini arıyor falan olmuyor. Abi gitti arkadaşımız Medium'da çok güzel bir yazı aldı abi. Çok güzel bir yazı yayınladı böyle. Bütün süreci anlatan milletin ne dediğini, hangi firmadan ne cevap aldığını falan. Sonra da şikayetvar.com'a şikayetini de açmış. Medium'daki yazısını da örnek göstermiş. O gün çözüldü. Şey, iki günde çözüldü yazı.
Abi öyle maalesef. Öyle.
Çünkü adam tanınan bir adam. Tanınan bir maalesef. Adam olunca abi yazıyı döşemiş ve bak adam tehdit yok. Hiçbir şey yok. Sadece aynen şöyle başlatmış. Bunu kim çözebilir? Türkiye'deki bu sistemi nasıl düzeltiriz diye. Hani aman buradan almayın. Şöyle yapmayın falan diye. Yaşadığı süreci anlatıyor.
Ki doğru bir
nasıl
süreç.
Nasıl yönetilemez
diye. Ben de anlatayım şimdi size yaşadığım süreci. Çok kısa. Hı hı. Bir şey iptal edeceğim. Bir aboneliğimi. Bana fax çekin diyorlar. Fax.
Evet o öyleymiş. O da kanunda olan bir maddeymiş.
İşte diyorum ya. Zaten sıkıntı yani temel sistemdeki sıkıntıdan bahsediyorum. Bir şey aboneliğini başlatırken tık bitti. Bir şey iptal edeceğin zaman fax çekiyorsun evet. Ya. Fax ne lan?
Evet.
Ha, fax mı kaldı artık ya?
Fax yok harbiden abi. Ben bak, faxı konuda, şeyden attım bir tanesini. Ücretsiz bir servise iyi olup oradan. Söyleyeyim,
o konuda gerçi tabii onlar sonuçta böyle kâr eden kurumlar değil ama enerji yani elektrik aboneliği ile su aboneliği şu an bir numara. Tabii elektrik aboneliği su aboneliğinin şeyi yok. Hani ticari olarak ben bunda kalmaya çalışayım. Ne olur su aboneliğimizi kesmeyecek hal yok. Dairede yaşamıyorsun aynen. Artık sonuçta da. Ama çok hızlı. Eve bile gitmiyorsun. İnternete giriyorsun e-devletten iptal diyorsun iptal ediyor. Şu tarihte iptal edilecektir diyor. Sonra iptal ettik haberiniz olsun diyor. Borcunuz varsa yani şey borcunuz varsa çekeceğiz diyor. Yoksa geri ödemesini yapacağız diyor banka hesabınıza. Tık tık bitti. Hepsinin böyle olması lazım abi. Ya bu kadar basacaksın iptal aynen, olacak bitti. Bitecek. Yani bir müşteriyi tutmak için ve şimdi marka adı versem biliyorum. Bunu Twitter'a yazsam, YouTube'da bahsettiğim bir yerde anında çözülüyor. Ama nefret ediyorum, istemiyorum abi öyle
ben
bir şey.
Ben de öyle istemiyorum evet. Yani o şuyum, en kim... yanlış yol, düzelmiyor.
Geçen işte iade edeceğim yerde, teknoloji mağazasında bir çalışan arkadaş beni tanıdı. Hadi abi yardımcı olayım diye. Yardımcı olmaya çalıştılar hakikaten. Hakikaten oldu ama yani çocuk beni tanıdığı için oldular. Aradı söyledi bakın bu hani sosyal medyada işte var olan bir arkadaşımız.
Tehlikeli adam. Yardım. Çirkef.
Bireyle şey
konuşurken.
Ya iyi niyetinden yardımcı olmaya çalıştı ama ya ben öyle bir şey istemedim. Ama adam dedi ki hani çözmezsek yani şöyle düşünebiliyor. Çözersek hani hoşluk yapmış olurum. Çözmezsek sıkıntı çıkartmasın falan filan diye düşünenler de olabiliyor ama. Ya bu kötü bir sistem aldım ya böyle olmaması
İşlemeyen
lazım.
İşlemeyen bir sistem gerçekten. Ben anlatmışımdır işte yine bir ikisi bir de anlatmıştık firmalarla ilgili sıkıntılarımızı.
Evet bir sıkıntı var anlatmayayım çok fazla.
Yani bir tanesi de bana şey dediler 50 lira yükleyelim size Mesut Bey iptal ettikten 8 liralık evet. Ürün için bak. 8 liralık ürünü iadesinde sıkıntı yaşadım yazdığım an beni pazarlama müdürü aradı. Ayıp da söylemişsin müdürden aşağı sarayınca açmıyorum.
Değil mi? Aranca bilinmeyen numarada müdür yazıyor.
Mesut Bey dedi bize niye ulaşmadınız falan dedi. Ben dedim sizi tanımıyorum bile. Size niye ulaşayım ki? Yazdım dedim. Derdimi yazdım. Dedi ki size dedi arkadaşlar hemen dedi 50 liralık bir çekti yükleyelim özür için. Dedim ki aldım ürün 8 liraya. Şimdi sen bu 50 liralık çeki yükleyeceğim diyorsun ama sorunu çözecek misin?
Yok.
Benden sonra devam edecek bu sorun. Ben yine aynı sorunu yaşarsam yine mi seni arayacağım bir 50 lira alacağım? Dedim onu 100 lira yapıyoruz. Yok şaka maka çeki falan almadım. Hemen de işimi hallettiler. Dediler ki firmayı da uyaracağız falan filan ama yanlış bir süreç ve yanlış kalmaya devam ediyor. Orada onu tutmaya devam ediyorlar abi.
Mesela bazı yerlerde eksik bilgi oluyor. Bir yer mesela ben konuştum. Ben bu iade etmek için ne gerekiyor dedim. Şu fişi atmasanız yeterli alışveriş fişini falan. Meğer kredi kartından yapmışsam ödemeyi kartımın şeyi de gerekiyormuş. Hani bir numarası oluyormuş evet, alışveriş evet, yaptığının
doğru,
ne olsa.
Doğru.
O gerekiyormuş.
Onu ama. İptal için giriyorlar.
Evet ama ben onu bilmiyordum ki. Ben sadece fiş gerekiyor zannediyordum. Öyle olunca da bu sefer iadeye gittim. Dedi ki hani bunu böyle yapmanız lazım. Ama başka insan iadeye bakıyor. O da ben yanlış eksik söylemişler sana diyor. Yani ne oldu? Neyse Allah'tan banka yerip öğrenebiliyor musun? Şu tarihte yaptığım alışverişin ne olsunu söyler misiniz bana diye. Aklınızda olsun yani. Kredi kartı fişiniz yoksa bile bankaya söylerseniz.
Cep telefonu uygulamasından görünmüyor mu?
Ben, yok cep telefonundan göremedim ben.
O zaman tamam.
Yok cep telefonu gözüküyor onu o gözükmüyor. Yani alışveriş anladım, esnasında. Anladım.
Şimdi Çinliler diyoruz. Çinliler ne yapabilir? Her şeyin ucuzunu yapabilirler. Evet. Yani böyle bir huyları var. Cep telefonu ucuzunu yapıyor. Fotoğraf makinesi ucuzunu yapıyor. Ama dandik olmuyor artık. Önemli olan o. Ucuz olsun. Sıkıntı yok. Çinliler Tesla Model 3'ün Model S'in 3'te 1 fiyatına benzeri bir elektrikli sedan otomobil tanıtımı yaptılar. Xpeng Motors, Xpeng P7 adlı elektrikli sedan otomobilini sipariş kabul etmeye başlamış. 34.350 dolardan şey alıyorlarmış, sipariş alıyorlarmış. İçerisine baktığın zaman abi işte 550 kilometre menzil, 266 beygirlik elektrikli motor, o aynı şeye denk gelen, 390 nanometre tork üretiyormuş. Ondan sonra 14.97 inç demiş eğlence sistemi. Seviye 3 otonom pilot ve fiyat abi 35 bin dolar.
Çok iyi.
Yani biz
biz verebiliyor muyuz sipariş şu an?
Ya işte abi şey yani adam üretmiş, şu anda sipariş almaya başlamış. Otoyola çıkartacak otomobil, sedan. Alabileceğin otomobil Çin'de. Teknoloji böyle bir şey. Üretiyorum dediği an yani pil de Çin'den geliyor. Otonom sürüş dediği kameranın sensörünü de orada bir firma üretiyor zaten falan filan. Toparlayabiliyorlar yani.
Tabii her şey orada üretildiği için toparlaması daha kolay.
Abi elektrikli otomobilde biz her ülkenin kendi milli arabasının olduğunu görebiliriz. Yani bu tarafta. Biliyorsunuz yani bizde de yerli otomobil tanıtıldı. Bu haberden sonra yerli otomobilde biraz değinmek lazım. Çok fazla video çektiğimiz için çok kısa geçeceğim. Şimdi yerli otomobil dendiğinde üretilebilir mi, üretilemez mi, ne olur ne eder diyorlar ama yani üretilememesi için bir neden yok. Ama üretilememesi için de birçok bahane de var. Yani bahane de uydurulabilir. Denir ki yapılamıyor, feasible değil. İşte yurt dışından almak hala daha ucuza geliyor da denebilir. Yani bunu denebilir ama artık elektrikli otomobil çağında biz bile Enis'le beraber bir araya gelip gerekli sermayeyi toparlarsak elektrikli otomobil markası yaparız. Evet, seri üretimde ayda 2000 tane sipariş teslim edemeyiz belki ama 20-30 tane teslim edebileceğimiz bize ait bir tasarım olabilir. Ha. Tabii abi tasarım stüdyoları var. Gidip tasarım stüdyosuna tasarımı satın alıyorsun. Gerekli sermayeyi ve atölyeyi bir araya getirdiğinde de tek yapman gereken aslında parçaları birleştirmek oluyor belli bir yerden sonra. Şasiyi de Türkiye'de ürettirebilirsin. Kaportayı da bir yerde ürettirebilirsin. Fabrikana bile ihtiyacın yok. Tek yapman gereken montaj atölyesi kurmak bir yerden sonra. Yani bunları yapabiliyorsun. Sonuçta savunma sanayi firmalarına baktığımızda adam zırhlı personel taşıyıcı üretiyor. Şimdi bu adam zırhlı personel taşıyıcı üretebilecek bir fabrika kurmuş. Çeliği falan kendisi büküyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yapılabiliyor. Kaportayı yapmak, şasiyi yapmak falan düşündüğümüz kadar artık eskisi kadar karmaşık şeyler değil. Çin'den siparişi veriyorsun. Türkiye'de de bunu yapan firmalar var. Bu arada o çeliği, demiri bükebilen, işte belli derecelerde size kalıp çıkartabilen aletleri Türkler de üretiyorlarmış. Gittiğimizde bir savunma sanayi firmasında görmüştük. Hmm. Türkiye'den bunları sipariş veriyoruz. Çok da kaliteli iş yapıyorlar falan demişlerdi. Sevinmiştik. Çünkü asıl iş üreten makineyi üretmek abi.
Değil mi? Asıl olay orada.
Abi asıl iş orada. Üreten makineyi üretmek. Arkaya mesela Almanlara bakıyoruz. Hep konuşulur. Abi Almanların diyor ya da Fransızların bir cep telefonu yok. Ulan cep telefonu yok da adam otomobili bilgisayarda simüle ettiği yazılımı yazmış, tamam mı?
Adam dünyayı satıyor
otomobil yani. Otomobil üretirken o yazılımı kullanıyorsun. Alman robotu yapmış, bandı yapmış, şey pneumatik sistemleri kurmuş. Otomasyonda birinci, tamam mı?
Evet.
Fabrika kuracağın zaman gel baba diyor. Gel.
Bir şey söyleyeyim mi? Benzer bir örnek olmasa bile çok doğru bir şey söyledin. Üreten şey üretmek diye. Bu sadece hani araba için değil mesela. Bak oyundan bir örnek vereyim kendi alanımdan. Adam oyun yaparken oyunla ilgili analitik bir şey bulmak için kendi oyununa ihtiyacı var. Bir sistem çıkarıyor. Kendi yapıyor bunu yani. Hani ben bu verileri oyunda daha iyi okumam lazım diye söylüyor. Bir sistem çıkarıyor. Bir bakıyor sonra her sektörde bu sisteme ihtiyaç var.
Evet.
Oyunu kenara koyuyor. Sistemi satıyor. Yani tüm oyun firmalarına bu sistemi satmaya başlıyor yani.
Ya bakın oyunlarda görürsünüz. 50 tane isim, 50 tane patent yazar. Bazı oyunlarda sadece ağaç için, yani oyunda gördüğünüz ağaç çeşitliliğini yaratan sistemler var, skriptler var. Evet. Bunu satın alıyor adam.
Oyun motoru da öyle bir şey. Oyun motoru, evet. Herkes kendi oyun motorunu yapmıyor ki. Senin oyunun üzerine yazdığın motor ya dışarıdan alırsın ya bir tane motor kendin yaparsın. 10 yıl boyunca onu kullanırsın. Yani ya da işte Unreal Engine vardır. Evet, çok meşhur mesela. O komisyon verirsin ona yani her kullandığında. Yani o da üreten aracı üretmektir.
Üreten şeyi yazmış bir kere. Arkadan komisyonunu alıyor.
Türkiye'de mesela en büyük örnek Mount & Blade'dir o konuda. Kendi motorlarını yazdılar. Evet. Yeni oyunları için yani. Kendi oyun motorunu yazmak çok büyük iştir bu arada.
Yerli bir oyun motoru var aslında o tarafta.
Evet. Ya belki dünyaya ihraç edecekler adamı.
Ya şimdi mesela en istiyor ya ihraç edecekler diye. Şey de ayrı bir konsantrasyon bu arada. Kendi oyun motorunu yazmak bir konsantrasyon. Onu herkesin kullanabileceği gerçekten hale getirmek.
Tabii.
O apayrı bir konsantrasyon. Çünkü onun dokümantasyonu dediğiniz iş var ya.
Bambaşka bir
motoru yazmaktan daha zor. Yani o ekibi oluşturmak.
Araba içinde geçerli, uygulama yapmak için geçerli. Ya, aracı şeyler her zaman için tabii sektördeki açığı tespit edip yapmak çok büyük olay oluyor.
Evet, yani otomobilden konuştuk. Yapılabiliyor, edebiliyor dedik. Bütün temennimizde bütün planların doğru ve zamanında işleyip gerçekten de düzgün bir olayın ortaya konabilmesi. Umarız yapabilirler. Çok fazla emek harcanıyor. Arkada da çok güçlü bir ekip kurulmuş. İş adamlarından bahsetmiyorum. İş adamları evet sermayedar olarak güçlüler ama otomobil üretecek CEO'sundan mühendis takımına kadar dünyadan bütün Türkleri toplamışlar abi. O sevindirici. Tesla'da çalışmış adam var.
Tecrübeli
büyük firmalarda yani. Yoluk yapmış. Adamları getirmiş, başa koymuşlar falan. Bu adamlar otomobil üretmeyi biliyor. Yani kurdukları ekip otomobil üreten yetkin bir ekip. Şey değil yani. Abi bu adam nereden gelmiş? Ya ben şeydim yani, ne yapıyordum orada, bir teknik serviste falan lehimliyordum bir şeyleri. Devir ürettiğe getirdiler değil. Adam Tesla'ya zaten yönetim sistemi yazmış. Bir tanesi otomobil firması yönetmiş gelmiş falan. Bu adamlar yapar gibi görünüyor. Bence de ortaya güzel bir şey çıkartacaklar, göreceğiz. Son haberim de İHA'lardan. Türkiye İHA konusunda kendini aştı artık. Her gün yeni bir İHA haberi görüyoruz. Aksungur İHA var. Yani TUSAŞ'ın şu ana kadar ortaya koyduğu en önemli eserlerden bir tanesi Anka'ydı. Türkiye'deki İHA şeyini başlatan, macerasını başlatan, gerçi İHA diyebilirim yani Anka'ya. Anka'nın bir ileri versiyonu 750 kilo yararlı yükle beraber havalanabiliyor bu uçak. Ve yani İHA diyeyim. Şimdi bu ne anlama geliyor? Artık bir yeri bombalaman gerektiği zaman da bu İHA'yı gönderebileceksin. 24 saatte havada kalabiliyormuş çift motoruyla beraber. Yüksek irtifada da görev yapabiliyor. Gerçekten görüntüsü de çok heybetli. Umarız bu ay teslimine başlanacakmış. Hani teslim edildiğini ve aktif görevde başarıdan başarıya koştuğunu görürüz. Yerli sanayimize de buradan tam destekliyoruz. Ve ikisi birin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet, uzun bir maraton oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
İtopya.com ikisi biri sundu.